Kıymetli dinleyenlerimiz, gönül frekansınızda Erkam Radyo'da Genç Zamanı programı başlıyor efendim. Ben Deniz Salih Yüzgenç ve Mehmet Lütfi Arslan'la beraber programımızı yapıyoruz. Fakat bugün Lütfi abi aramızda değil. Çok değerli bir konuğumuz var. Yahya Uyar, Genç Gönüllüler Türkiye Koordinatörü. Hoş geldin Yahya.
Hoş bulduk Salih.
Hemen bir hatırlatma yapacağım. Daha doğrusu iki hatırlatma yapacağım. Lütfi abi mi, Lütfi hoca mı diye bir soru vardı bize. İnternetten özellikle gelen. Lütfi abi de bizim için geçerli, Lütfi hoca da bizim için geçerli. Biz Lütfi abi diyoruz gelenek itibariyle. Geleneğimiz bunu söyledi bize. Biz Lütfi abi diye hitap ettik. İçinde hem hoca vardı, hem abi vardı, hem büyüğümüz vardı. Ama akademik kariyeri olduğu için Lütfi abinin, aynı zamanda üniversitede hoca olduğu için, Medeniyet Üniversitesi'nde hoca genel sekreter görevlerini yaptığı için hoca olarak da ifade ediliyor kendisi. Bu anlamda bir soru vardı, bunu cevaplamış olayım. İkincisi, Salih Yüzgenç soyadı. YÜZT Genç harflerinden oluşuyor benim soyadım. Bu anlamda da birkaç soru alıyoruz son zamanlarda. Gerçek mi soyadınız diye. Yüzgenç telaffuzu bir hayli zor olmakla beraber. Evet. Ama soyadımız bu şekilde. Babamızdan böyle geldi. Biz de değiştirmedik efendim. Bugün Yahya Uyar'la, Genç Gönüllüler Türkiye Koordinatörü'yle, bir gençlik hareketinin koordinatörüyle neler konuşabiliriz diye hemen bakıyorum şu an sorularıma. Sorularımın arasında şu var. İlk önce Yahya Uyar'ı kısaca bir tanımak. Ardından genç gönüllüler nedir? Ne yaparlar? Projeleri nedir? Misyonu nedir? İleriye dair çizmiş olduğu yol haritası nasıldır? Biraz bundan bahsedeceğiz. Öncesinde bir hatırlatma daha yapayım. twitter.com/gençzamani adresi, facebook.com/gençzamani adresi bizi takip edebileceğiniz sosyal ağ hesaplarımız efendim. iletisim@gençzamani.com adresinden ise bizlere mail yolu ulaşabilirsiniz. Çok güzel mailler alıyoruz. Bu anlamda maillerinizin devamını da bekliyoruz. Yani düşüncelerinizi, duygularınızı mailden de direkt bize ulaştırabilirsiniz. Hemen Yahya'ya soruyoruz o zaman. Yahya Uyar kimdir efendim?
Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi bendeniz Yahya Uyar. Aslen Kahramanmaraşlıyım. Turgut Özal'ın o tarih yazdığı dönemlerde Anadolu'nun o güzel şehrinde dünyaya geldik. Ardından ilkokulumu ve ortaokulumu da Kahramanmaraş'ta devam ettirdim, sürdürdüm. Sonrasında ailemin de özel böyle danışmanlığıyla, desteğiyle Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nde lise hayatına başlamış olduk. Tabii o dönemlerde çok böyle kurslar vesaire, işte bu tür dergilere vesaire de gelip gidiyorduk. Sonrasında lise 3. sınıfta Genç Dergi ile tanıştım. İşte Genç Dergi'nin faaliyetlerine katılmaya başladık. İşte uzaktan sevmeye başladık, takip etmeye başladık. Sonrasında buluşmalara katıldık derken ciddi bir Genç Dergi ile de bir bağımız olmuş oldu. 2008-2009'lu yıllardı. Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversiteyi de tekrardan Süleyman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde devam etmeye karar verdim. Ve bu şekilde eğitimimize yine aynı şehirde başlamış olduk. Tabii üniversiteye başladıktan sonra hayat daha farklılaşıyor böyle. Daha bambaşka bir hale geliyor süreç. Biz de sadece bu anlamda, yani sadece ilahiyat eğitimiyle eğitimimizi sürdürmekten öte, işte kulüp çalışmalarıyla, projelerle, faaliyetlerle de hayatımızı renklendirelim istedik. Bu anlamda Genç Dergisi'yle olan irtibatımızı biraz daha sıklaştırarak,
evet,
İstanbul'da da bir dirsek temasına geçtik işte. Neler yapılabilir vesaire diye Anadolu'da bu anlamda çalışmalara başladık. Sonra üniversitemizde kulüp kurduk. İşte orada bir sosyal hareket oluşturduk.
Yanlış hatırlamıyorsam sizin Genç Dergisi'yle, Genç Gönüllerle tanışmanız bir buluşmaya, değil mi, İsabet
evet,
ediyor.
Evet.
Bir buluşma akabinde tanışmanız gerçekleşti.
Yani şöyle, aslında Genç Dergi'yle daha önce tanışmıştım. Hı hı. Böyle bir yerde elime geçmişti işte bir vesileyle. Sonra işte Facebook'ta bir gün bakarken Genç Gönüller buluşmalarını gördüm. 2009 yılındaydı. Sonra hemen ben de mail yazmıştım, işte tekrardan cevap geldi, buluşmaya sizi de bekliyoruz vesaire diye. O buluşmaya katıldım. Sonrasında yani böyle U dönüşleri olur ya, veya işte tam böyle hayatım değişti meselesi.
Evet.
Ben de o buluşmayla bir anlamda gençle olan irtibatım daha da sıklaştı. Yani genç benim için artık bir aile haline geldi. Bu derginin derdini benimsedim, sahiplendim ve dedim ki artık ben bu aileye aitim. Sonrasında işte bu çalışmalar başladı. Projelere katılmalar. İşte üniversitelerde kulüpler kuruyormuş Genç Gönder. Biz deydik burada. Mesela Maraş'ta bunun temsilciliğini yapalım vesaire diye başladı süreç. Sonra işte ulusal programlara katıldık. Afrika'ya gittik gençte öğrenciliğim döneminde. Lisans eğitiminden sonra İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Din Sosyoloji alanında yüksek lisansa başladım. Bununla beraber Genç Gönüller Türkiye Koordinatörlüğü süreci başlamış oldu benim için. Bundan 2 yıl önce. Şu anda bu görevime devam ediyorum. Bununla beraber yeni gelişen hayatımda Uluslararası Genç Derneği'nin yönetim kuruluna kabul edildik, seçildik.
Çok da taze değil mi? Yani evet. 14 Mart itibariyle herhalde
evet.
Bir karar alındı. Uluslararası Genç Derneği'nin başkanlığına Süleyman Ragıp Yazıcılar abi. Aslında 14 Şubat'taki bu genel kurulda
alınmıştı
bu karar. Lütfü Arslan ağabeyi de onursal başkan olarak artık
evet.
Bizim abimiz her zaman çizmiş olduğu, açmış olduğu, girmiş olduğu kalplerde devam edecek. Lütfü abinin öğretisiyle Süleyman abinin artık daha sahadaki işlevsel evet. haliyle Yahya da görev almış oldu. Tabii nacizane bizim de bir görevimiz var
evet.
yönetimde. Allah nasip etti diyelim böyle bir vazifeyi. Biraz arada bundan bahsedelim o zaman. Yeni yönetimde genç gönüllüler acaba neler yapacak? Herhalde bir Afrika projesi var. Bahsetmiştik evet. önceden. Biraz da bunlardan bahsedelim. Dinleyicilerimizi heyecanlandıralım. Davet olarak da mesela değil
tabii,
mi?
Tabii.
Buradan olabilir. Duyurabiliriz yani. Afrika daveti olabilir buradan. Açık.
O zaman şöyle yapalım. Derneğimiz bu projeyi 4 yıldır sürdürüyor Salih. Yani 4 yıldır aslında taze yani yeni bir şey değil bu. Genç derginin, genç gönüllerin, genç derneğimizin Afrika'ya gönüllü gönderme süreci 4 yıldır devam ediyor. Bu yılda kısmet olursa projemizi şu an yazma aşamasındayız. Arkadaşlarımızla birlikte bu süreci devam ettiriyoruz. Nasipse bu ay içerisinde bitireceğiz proje yazma sürecini. Ve muhtemelen Mayıs ayı itibariyle de netleşecek projemiz. Yine dediğim gibi bir engel çıkmazsa Ramazan'ın böyle son 15 günü, son 10 günü arkadaşlarımızı Afrika'ya göndereceğiz. Tabii süreci merak edenler olacak elbet.
Evet.
Bununla ilgili de proje netleşir netleşmez biz tüm böyle detayları, bilgileri gençderneği.org sitemize gireceğiz. Dediğim gibi projenin uygulama süreci Ramazan ayının son 15 gününe, son 10 gününe tekabül edecek gibi.
Hı hı.
Projeye kimler katılabiliyor diye hemen soru işaretleri oluşabilir kafada.
Evet.
Biz öncelikle projeye lisans öğrencilerini göndermeye gayret ediyoruz. Yani döndüğünde de işte panellerle mesela yani döndüğünde sadece işte gittik geldik dil de iyi oldu falan.
Bir şeyler yapsın.
Tabii. İşte geldiğinde mesela gördüklerini yazacak. İşte üniversitesinde panel yapacak, konferans yapacak, söyleşi yapacak veya işte en yakın arkadaşlarını toplayacak, sunum yapacak. Afrika sergisi düzenleyecek mesela.
Evet.
Yani belediyeyi mesela hangi Anadolu şehrindeyse mesela Konya'da yaşıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'ni atıyorum Gana'daki Kumasi şehriyle kardeş şehir yapacak. Yani bu kadar girişimde bulunacak gönülleri arıyoruz biz aslında Afrika'ya göndermek için. Yine bunun yanında gönüllerimizin genelde erkek olmasını tercih ediyoruz. Çünkü yani bununla ilgili tabii çok eleştiri de alıyoruz Afrika'ya göndereceğimiz gönüllerden. Ya işte niye kızlar gitmiyor? Niye sadece erkeklere çalışmalar yapılıyor, projeler yapılıyor? Bunun da arkadaşlar en büyük sebeplerinden bir tanesi Afrika'daki şu anki sürecin buna uygun olmaması. Şu anki zeminin buna hazır olmaması. Yani Boko Haram diye bir şey var mesela herkes evet. biliyor. Somali'deki olaylar var. Yani biz açıkçası bacılarımızı, kızlarımızı, kardeşlerimizi oraya tam güven sağlayarak gönderemeyeceğimiz için
evet.
şu an bu işe girmiyoruz. Ama dua edin bize, inanın ve takip edin. İnşallah ileride bayanlar da bu şekilde projeye dahil olsun istiyoruz biz de. Şimdi Afrika projesi ilk olarak var Salih. İkinci olarak da Afrika projesinin ikincisi olarak da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığımız, ortak yürüttüğümüz bir proje var. Karakıtaya Ağabey Hayat Projesi. Şimdi bu projede biraz konsepti farklı, formatı farklı. Buna biraz daha süre olduğu için, yani süre olduğu için çok gündem yapmak hı hı. istemiyoruz ama
evet.
projemiz kabul edildi. Şu anda arkadaşlarımız bunun altyapı çalışmalarını hazırlıyorlar. Ekip oluşturuyorlar bununla ilgili. Zannediyorum Ağustos ayı itibariyle hazırlıklara başlanacak ve muhtemelen Ekim yahut Kasım ayında da 10 günlük bir süre içerisinde arkadaşlarımızı Afrika'ya göndermeyi planlıyoruz inşallah. Afrika ile ilgili olan süreç bu şekilde. Dilersen Genç Gönüller, işte Genç Dergisi bu yaz ne yapacak? Onlardan biraz bahsedelim.
Tabii. Öncesinde o zaman ben tekrar bir hatırlatma yapayım.
Tabii.
Bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Erkam'da Genç Zamanı hashtaginden ise efendim bizlere sorularınızı, düşüncelerinizi hafta içerisinde her türlü düşüncelerinizi ifade edebilir, gönderebilirsiniz. Lütfü abiye özellikle sormak istediğiniz bir şey varsa iletebilirsiniz efendim. Tekrar Yahya Uyar'a dönüyoruz.
Evet. Tabii ilkbahara girdik. Evet. Yavaş yavaş yaz yaklaşıyor. Bizim de bu anlamdaki çalışmalarımız, hazırlıklarımız başladı. Yani startını verdik bu işin. Geçen yıl Genç Gönüllerin yapmış olduğu bir kamp vardı. Genç Kamp 2014 diye. Biz uzun bir aradan sonra üniversite öğrencileri ilk kez kamp yapmış olduk. İlmi Araştırmalar Merkezi var. İstanbul Üsküdar'da, Küçükçamlıca'da. İLAM'la ortak yapmıştık. İLAM Akademi diye geçiyor. Yani bir üniversite öğrencisine ne gerekiyor? Mesela yazını nasıl doldurabiliriz? Hatta biz bununla ilgili hatırlarsınız belki. Genç Dergisi'nde de bir kapak yapmıştık. Bu yaz dinlenin diye.
Evet.
Biz de genç gönülleri, sesimizi duyan, işte haberlerimizin ulaştığı gençleri yazın nasıl dinlendirebiliriz diye böyle bir takım tabii projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi Genç Kamp. Geçen yıl 30 tane gönüllümüzü, 30 tane arkadaşımızı İLAM Akademi ile birlikte ortak bir şekilde bir kampa almıştık. 5 haftalık bir kampa. Hı hı. Bu kampta neler oldu? Bu kampta öncelikle Kur'an-ı Kerim eğitimi oldu. Malumunuz yani böyle hayat çok yoğun akıyor. İşte üniversite süreci var. Bir sürü insanların ilgilendiği, gidip geldiği süreçler var. İşte Kur'an-ı Kerim mesela. Böyle güçlendirmeye, kuvvetlendirmeye, öğrenmeye çok da zaman bırakmıyoruz açıkçası. Yani şu sekülerleşen dünyada da atladığımız da bir şey bu. Bu anlamda biz bunu önemsiyoruz. Yani geleneğimizi, ondan sonra kökümüzü, temelimizi önemsiyoruz. Öncelikle kampa katılan arkadaşlarımıza mesela Kur'an-ı Kerim dersleri, ilmihal dersi.
Evet, çok önemli gerçekten.
Evet.
Çok önemli.
Hadis dersi mesela bununla ilgili. Yani siyer dersi daha çok, Efendimizin hayatı. Sosyal medya dersleri mesela.
Burada bir parantez açmak istiyorum. Bu kamplara daha önceden katılmış biri olarak dışarıdan kamp, şölen, buluşma haberleri şöyle algılanabiliyor. Ya bunlar kamp yapıyor işte, adı kamp. Eğleniyorlar.
Evet.
Efendim böyle bir şey yok. Şölen. İşte bunlar eğleniyorlar. Böyle bir şey yok.
Tabii.
Adı şölen bunun. Yani bir şölen havasında geçiyor.
Tabii,
demek
tabii.
istiyor. Değil mi Yahya?
Tabii.
Aslında kamp dediğimiz zaman ise tamamen kombine bir şey. Her şeyin içinde olduğu eğlencenin, sporun, faaliyetin, aynen. muhabbetin, arkadaşlığın.
Tabii.
Müthiş arkadaşlıklar çıktı oradan. Yani şöyle söyleyeyim. Çok böyle sayılı insanların değil mi?
Evet.
Camiayla, bazı camialarla tanışması, bazı insanlarla tanışması.
STK'larla buluşması.
STK'larla buluşması, görev almaları, iş bulmaları. Bu vesile oldu böyle
bir
kamplar.
Bir başlangıç yani.
Başlangıç kamplar, için, evet. istasyon için gerçekten çok önemli.
Evet. Biz de bu anlamda hakikaten bu sürece inanıyoruz. Bununla birlikte de mesela Kur'an-ı Kerim dersi, işte hadis dersi, siyer dersi, sosyal medya eğitimleri, bilişim dersleri, grafik tasarım eğitimleri, buna mukabil olarak yine ustalarla buluşma, yani Sezai Karakoç gibi İstanbul'da, hı hı. halen yaşayan insanlar, yaşayan, yani bunlar kendi tarihini yazmış büyük insanlar. Sezai Karakoç, Kadir Mısıroğlu, ondan sonra yine hatırlayamadım geçen yıl buluşturduğumuz
Nuri Pakdil olur.
İşte mesela Mustafa Kutlu, hı hı. Nuri Pakdil gibi, Rasim Özdönören gibi isimlerle buluşturuyoruz arkadaşları. Yine geçen yıl Ersin Nazif Gürdoğan'la mesela arkadaşlar buluşmuştu vesaire.
Evet.
Böyle usta isimlerle buluşuyor arkadaşlarımız. İstanbul'un tarihini keşfediyorlar, görmüş oluyorlar. Bu bir de kamp yaptığımız ortam çok önemli tabii. Tamamen bize ait böyle. Yine birbirimizle halleşebileceğimiz, dertleşebileceğimiz, kafamızı biraz daha toparlayabileceğimiz bir ortamı genelde tercih etmeye çalışıyoruz kamp merkezi olarak da.
Hı hı.
Yani genel manada böyle bir eğitim sürecinden geçiyor arkadaşlarımız. Şu an hatırlayamadığım birçok ders daha var hatta. Medya okuryazarlığı mesela bunun başında geliyor. Ülkemizin önde gelen medya isimlerini mesela, medya ağırlıklı çalışmalar yapan entelektüel isimlerini, hı hı. arkadaşlarımızla buluşturduk geçen yıl. Yine aynısını planlıyoruz. Böyle bir genç kamp 2015 süreci başlayacak yine kısmetse. Biz bu süreci de Salih kardeşim toplamda 60 kişiyi dahil etmek istiyoruz.
Hı.
Bunun 30'u üniversite öğrencisi olacak. Yani 30 tane üniversite öğrencisi arkadaşımızı seçeceğiz. Geçen yıl 200 başvuru arasından 30 kişiyi seçmiştik.
Hı hı.
Bu yıl bakalım kaç başvuru olacak bilmiyoruz. Yine 30 tane lisans öğrencisini seçeceğiz. 30 tane de niyetimiz şu an şu. Üniversite sınavına girmiş, yani LYS'ye girmiş, böyle tam açıklanmayı bekleyen, yerleşmeyi bekleyen üniversite hazırlık öğrencilerine kamp almak istiyoruz. Hı hı. Yani üniversiteye başlamadan böyle bir manevi doygunluk da girsin istiyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim eğitimini alsın. Ondan sonra adab dersi mesela, adab-ı muaşeret. Yani böyle edep olarak, adab olarak, ahlak olarak nasıl davranması gerektiği, nasıl yürümesi gerektiği, nasıl insan ilişkilerini sürdürmesi gerektiği hususunda bilgi birikimine sahip olsun. Ondan sonra üniversiteleri tanısınlar. İşte üniversite gezileri yapalım istiyoruz mesela onlara. Evet. İstanbul'u gezdirelim. Şehir dışı gezisi yapalım. Çanakkale'nin mesela 100. yılı bu yıl. Çanakkale'yi gezdirelim. Yine yarışmalar yapalım. Film kritikleri yapalım diye, işte siyer dersleri gibi böyle birçok usta isimlerle buluşturmak gibi böyle faaliyetler yapmak istiyoruz. Yani 30 tane lisans öğrencisi, 30 tane de üniversite hazırlık öğrencisini kısmet olursa Ramazan ayından hemen sonraki süreçte, yani bayramdan sonraki süreçte bu çalışmaya bizzat başlayacağız yani sağ olarak. Muhtemelen kayıtlarına da Mayıs ayı itibariyle başlarız. Arkadaşlar sorabilirler, nereden takip edebiliriz, nasıl ulaşabiliriz bu bilgileri diye. gençdergisi.com direkt adrestir arkadaşlar. gençgönüllüler.com, gençgonullular.com yine direkt adrestir. gençderneği.org, yani buralar bu kamp programlarına erişebileceğiniz, bu faaliyetlerden haberdar olabileceğiniz ana merkezler, bizim ana sitelerimiz diyebilirim. Yine bizi sosyal medya adreslerinden, işte facebook.com/gençgönüllüler, twitter.com/gençgönüllüler, işte yine
gençgönüller.org,
evet, com
uzantısı,
gençgönüller.com'dan takip edebilir arkadaşlarımız. Kampla ilgili olan süreç bu şekilde olacak. Biraz önce bahsettiğimiz gibi yazın yapmayı planladığımız Afrika süreci var. Yani 1-2 yaz kampları, 3. olarak genç olarak girdiğimiz, yani gireceğimiz ilk proje bu. Balkanlara biz gönüllerimizi göndereceğiz bugün.
Onu da o zaman 2. bölümde anlatalım.
Tabii, hay hay.
Biraz da seni dinlendirmiş olalım.
Tamam, iyi olur.
Şimdi efendim, malumunuz 18 Mart Çanakkale zaferimiz 1915 yılında. 100 yıl geçti üzerinden. Rahmetle anıyoruz şehitlerimizi. Burada değinmek gerekiyor diye düşünüyorum ben çünkü. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Kim emek sarf ettiyse İslam adına, vatan adına, ümmet adına Allah onlardan binlerce kez razı olsun diyoruz. Çanakkale şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz efendim. Bir ikinci olarak da Nevruz arefesindeyiz. Hatta Nevruz'u şu an yaşıyoruz. Çünkü 21 Mart, 22 Mart
evet,
arası bir tarih olarak kabul ediliyor. Nevruz'la alakalı birkaç soru vardı. Bundan bahsetmek istiyorum. Nevruz'la alakalı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir kurum, onun bir yayını var. Yani Nevruz'un ne olduğunu anlatan, Nevruz yeni gün olarak tabir edilmiş. Nev yeni, Ruz gün anlamına geliyormuş Yahya. Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan bir bayram.
Evet, bizde daha çok tabii bu manipüle edildiği için.
Tabii maalesef yani evet, çok açık konuşayım. Türk bayramı mı, Kürt bayramı tartışmaları devam ediyor. Oysa bu tamamen bir kültürün, bir yapının, bir coğrafyanın bayramı.
Evet.
Hepimizin bayramı yani.
Bunu bilmek iyi.
Yaşadığımız geniş bir coğrafyada doğa ve çevrenin uyanışını katlandığı önemli bir bayram Nevruz. Türk kültürünün yayıldığı, Anadolu'da Müslüman kültürün içinde motiflerin olduğu bir bayram. Önemi gerçekten büyük. Geceyle gündüzün eşitlendiği 21 Mart'ta güneş göçmen kuşlar gibi kuzey yarım küreye yönelir. 21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar. Bahar güzel gelir diyor abi.
Evet.
Nevruz aslında baharın bayramı.
Hı-hı.
Bu anlamda Nevruz'u kim kutluyorsa, kim seviyorsa bayramları mübarek olsun diyoruz, bayramları evet, hayırlı olsun diyoruz. Baharın bayramı Nevruz. Efendim yavaş yavaş da ilk bölümümüzün sonuna geliyoruz. Fakat benim yine birkaç duyurum olacak. İlk bölümde bu duyuruları yapalım. Yahya Afrika'dan bahsetmişti. Afrika ile alakalı bakanlığın özellikle projeleri var. Bu anlamda eğer başvurmak isteyen, katılmak isteyen arkadaşlar olursa Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Bakanlığı Projeler Destekleme Kurumu, bildiğim kadarıyla Yurtdışı Türkler Akrabalar Organizasyonlarına başvurabilirler. Yani talip olan varsa derim. Gençlik programı olduğu için
evet,
genel anlamda gençlere hitap ediyor. Yani 20-25 yaş herhalde, değil mi? Onun
evet,
sınırları 25 yaşa kadar bir sınırları var.
Ama benim bildiğim kadarıyla yani bakanlık gönüllü göndermiyor. Proje kabul ediyor.
Proje kabul ediyor. Evet. Ama projelerin de orada yayın şeyleri var. Ben az önce bakmıştım onlara. Orada dahil olabiliyor herhalde. Yani mesela gençlik treni gibi Balkanlara gönderilen bir tren organizasyonu var mesela. Evet. Herhalde 12 gün boyunca, 15 gün boyunca bakanlığa dahil olup, projeye dahil olup bakanlıkla beraber Balkanlarda önemli ülkeleri gezebiliyorsunuz.
Evet, mesela gençlik kapları olabilir Salih Bey kardeşim. Yani arkadaşlarımız Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik kampları yazarsa mesela arama motorlarına vesaire bu kamplara ulaşabilirler. Ya yani ortaokul öğrencilerini, liseli gençleri, veliler, aileler bu kamplara gönderebilirler. Şimdi niye böyle bir kampı yönlendiriyorum arkadaşlara? Çünkü içimiz rahat artık.
Evet.
İçimiz rahat niye? Çünkü geçenlerde biz 50 kadar gönüllümüzü Mersin'e eğitime gönderdik, liderlik eğitimine. Bana anlattılar biraz. Yani abi şöyle eğitim aldık, böyle eğitim aldık. Mesela programları Kur'an-ı Kerim'de başlamış.
Evet.
Liderlik eğitiminin, yani gönüllü liderlik eğitiminin açılış programı Kur'an-ı Kerim eğitimiyle başlamış.
Evet, maşallah.
Ya affedersiniz, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlamış. Sonrasında da hep bu minvalde. Yani sağlam bir zeminle liderler eğitiliyor arkadaşlar. Kıymetli veliler. O anlamda çocuklarınızı bu kamplara da güvenle gönderebilirsiniz yazın farklı bir faaliyet olarak.
Evet. Efendim şimdi ilk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bizleri twitter.com/gençzamani, facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Bugünkü konuğumuz Yahya Uyar. Kendisi Türkiye gençlik hareketlerinden, önemli gençlik hareketlerinden genç gönüllülerin Türkiye koordinatörü. Bugün bizimle birlikte projelerinden bahsediyor. Genç gönüllülerin ne olduğundan bahsediyor. İlk bölümde projelerin bir kısmını anlattı. O kadar çok proje var ki. İkinci bölümde de kalan kısmını anlatacak efendim. Bizden ayrılmayın. Kıymetli dinleyenlerimiz, genç zamanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde Yahya Uyar'la birlikte, Genç Gönüller Türkiye Koordinatörü kendisi. Genç Gönüller'in projelerinden bahsettik, ne yaptıklarından bahsettik. İkinci bölümde yine projelere sarılacak. Yahya anlatacak size. Biz de elimizden geldiği kadar gündemdeki öne çıkan, genci ilgilendiren haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizleri twitter.com/gençzamani, facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Efendim birkaç husustan bahsetmek istiyorum. Geçen günlerde bir yere gittim bir buluşmaya. Orada bir abi bahsetmişti bana. Ya Salih dedi, sen dedi hiç flüt çaldın mı? Çaldım abi dedim flüt. Nerede çaldın dedi. Tabii ki dedim ilkokul döneminde. Yahya da burada flüt çalanlardandır. Biz eğitim sistemimiz gereği arkadaşlar yaklaşık 35 senede flüt çalıyoruz. Fakat aramızdan bunu ben düşündüm sonradan. Aramızdan bir tane flüt virtüözü çıkmadı mesela değil mi?
Evet.
Bize sistem bunu böyle öğretti fakat bir tane flüt virtüözümüz yok. Buradan nereye geleceğim? Asıl önemli olan bu. Buradan şuraya geleceğim. Müzik dediğimiz şey, sanat dediğimiz şey bize sevdirildi mi yoksa bizden uzaklaştırıldı mı konusuna geleceğim. Bu bizi o kadar çok ilgilendiren bir konu ki şu an kültürel iktidar, konuşan ve yazan bir gençlik üzerinde duruyor hükümet. Yayın politikası, bu anlamda gazetelerin daha çok buna bir yoğunlaşma var. Kültürel ekler çıkıyor, kitapların yayını arttı. İnternetlerde bakıyoruz, dergilerin siteleri böyle daha artık canlı olmaya başladı. Ben dergiciyim mesela, asıl mesleğim dergicilik. Dergileri internet sitesinin var olduğunu yeni yeni görüyorum. Bir derginin Facebook sayfasının beğeni sayısı 150.
Evet.
Tirajı kaç? 5000. 5000 satan bir derginin 150 kişilik Facebook beğenisi var. Neden? Evet. Önem vermediği için. Oysa kültürel ortamın artık teknolojiyle bir empoze, birbirine kombin olması lazım. Böyle eksiklikler var. Flüt olayı aslında buradan oraya gelebilecek bu olay mı? Bence gelebilecek bu olay. Çünkü sanatsal bir şeydir müzik. Sanatla alakalı, iştigal eden bir durumdur. Fakat flüte verdiğimiz önemi belki de 35 sene boyunca flüt satan insanları zengin etmek yerine onunla kırtasiyecilere gidip işte abi biz flüt alacağız demek yerine abi biz kitap alacağız diyerek gitsek belki de o dönemi ilgilendiren o dönemin sesi olan şeyle alakalı gazete almak gibi mesela yapmışlardı bir dönem bunu okullarda fakat orada da sorunlar çıkmıştı. Hasılı neyi yaptığımızdan çok nasıl yaptığımız bizi ilgilendiren şey olacaktır hayatımızda. Bir şeyi neden yapıyorsak bunun nasılı sorusunu da nedeni sorusunu da aramalıyız. Yani örnek veriyorum Yahya Uyar buraya geldi. Niye geldi? İşte genç gönülleri anlatmaya geldi. Niye anlatmaya geldi?
Bir sebebi olmalı yani.
Bir sebebi olmalı. Hayatımızın bir sebep üzerine kurulu olması lazım. Yoksa flütü herkes çalabiliyor arkadaşlar. Flütü hiçbir şey çalmayı bilmeyen bir insan bile flütü rahatlıkla çalabilir. En azından birkaç nota çıkarabilir. Böyle basit şeylerle, basit oyunlarla bir madde üzerinden, bir nesne üzerinden sanatın iştigal edilmesi mümkün değildir. Bize öğretilen budur maalesef. İnşallah bazı şeylerin değiştiğini görüyoruz. Bu değişimler devam eder diyerek sözü tekrar Uluslararası Genç Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Genç Gönüller Türkiye Koordinatörü Yahya Uyar'a bırakalım. Balkanlardan bahsediyordun.
Evet.
Onu yarıda bırakmıştık ilk bölümde yanlış hatırlamıyorsam. Balkanlardan devam edelim. Balkanlarla alakalı bir proje var galiba. Heyecanlı
evet.
bir proje.
Aynen. Biz de Uluslararası Genç Derneği olarak ilk kez Balkanlara yönelik bir proje yazacağız. Öncelikle geçen yıllarda biz bireysel olarak gitmiştik Balkanlara, Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Bosna Hersek'i görme fırsatımız olmuştu. Tabii oralara gidince içimize bir dert düştü. Yani neden burayla birlikte projeler yapmıyoruz? Neden burayı unuttuk, ihmal ettik diye. Allah nasip etti şu anda arkadaşlarımızla birlikte, proje ekibimizle birlikte, derneğimizin inkişaf grubuyla birlikte şu anda bir proje hazırlığı içerisindeyiz. Yani şu an yazım aşamasında projemiz. Kısmetse bu ay sonunda gerekli birime sunacağız, başbakanlıkla ilgili birime. Bu projemizle ilgili de 30 gönüllümüzü, 30 seçilmiş gönüllüyü, arkadaşımızı, yine yazan ve okuyan yani yazan ve okuyan bir gençliğin katılımıyla 15 günlük bir Balkan seyahat programı var. Yani tamamen Osmanlı coğrafyasının orada bıraktığı güzel izleri görme, anlama, işte TİKA ofislerini gezmeleri, oradaki STK'larla işbirliği içerisinde olmak için onları ziyaret etme, İşte Yunus Emre Enstitülerini orada ziyaret etmek. İşte çünkü orada kültürel faaliyetler yapıyorlar onlar da. Birçok çalışmanın öncüsü oluyorlar. İşte diplomatik ziyaretler. Osmanlıların mirasını, eserlerini orada görmek, gezmek. Çünkü biz gittik gördük. Yani belki Türkiye'de olmadığı kadar güzel kareler var. Mesela. Ondan sonra bir sürü güzel estetik anlamda böyle zirve olan camiler var. O anlamda yani gençlerin, bu coğrafyada yaşayan gençlerin, arkadaşlarımızın o topraklara gitmesi lazım. O coğrafyaları görmesi lazım diye düşünerekten böyle bir proje hazırlığı içerisine girdik. Bu yıl böyle. Yani 30 gönüllümüzü seçeceğiz. Mayıs ayı içerisinde bu projelerimizi açıklayacağız nasipse. Haziran ayı içerisinde de netleştirip kısmetse Temmuz yahut Ağustos ayı içerisinde arkadaşlarımızı Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Makedonya ve Sırbistan ve Karadağ'da kapsayan bir geziyle inşallah böyle bir proje gerçekleştireceğiz Salih kardeşim.
Evet. Allah muvaffak etsin diyoruz inşallah. Bir ucundan da tutmayı bizlere nasip eder diyelim.
Evet.
O niyetle. Şimdi sanattan bahsettik ya az önce. Flüt üzerinden, flüt konusunda sanata dair bir şeyler söylemiştim. Hemen aklıma bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz günlerde internette görmüştüm. Şey diyor, sanatsever her gencin çok iyi bildiği 10 durum diye bir sıralama yapmışlar. Bir, bazı sergilere sadece bir şeyler atıştırmak için gittiğiniz doğrudur. Yani bu sergiyi mesela biz şölen olarak alalım ya da farklı bir şey için alalım. Evet. Çünkü o da sanatsal, kültürel bir faaliyet. Evet, bazı şeylere sadece bir şeyler atıştırmak için gidiyoruz. Özellikle öğrencilik dönemimizde çok yaptığımız bir şeydi bizim de. Paneller olurdu, sempozyumlar olurdu. Hı-hı. Aralarda bir şeyler yerdik, sonra da dönerdik.
Değil mi? Fuay alanlarında.
Evet. Hatta çöp poşetine çoktur kurabiyeleri toplayıp benim eve götürmüşlüğüm. Yapıyordum bunu. Hani soruyordum mesela, abi diyordum, bu kurabiyeler ne olacak, çöpe mi gidecek? Evet diyordu. Tamam diyordum, ben topluyordum bunları çöp poşetine, alıyordum.
Evet.
Omuzluyordum bildiğim böyle. 5 kilo kurabiyeyle eve gidiyordum.
Allah Allah.
Bir hafta yiyorduk onları biz.
Güzel.
2 diyor, etkinliklere giderken şık olma çabanızın ölçüsünü bazen fazla kaçırırsınız. Yani şıklığı abartırsınız diyor. Çünkü bir gösteri toplumunda yaşıyoruz ya mesela,
evet.
değil mi? Şey ne diyor? Jean Baudrillard diye bir adam var mesela, Fransız düşünür. Diyor ki artık diyor, insanlar simüle ediyorlar her şeyi. Asimile bir toplum. Her şey simüleler üzerinden.
Evet.
Yani simülasyon toplumunda yaşıyoruz. Gösteri toplumunda yaşıyoruz.
Açıyoruz.
İnsanlar artık sadece gösteri için yaşıyorlar. Kendilerini gösterebilmek için yaşıyorlar diyor. Bu anlamda güzel bir tahlil olmuş. Diyor ki bazen diyor art projesinin ne anlattığını anlamaz ama çaktırmazsınız. Yani mesela bir şey var orada, bir resim mesela ya da sanatsal bir figür var. Ne olduğunu anlamazsınız ama çaktırmazsınız diyor. Hani sanatsal gezilerde çok olan bir durumdur. Hani Mona Lisa'ya bakıyor mesela adam tabloya. Vay be diyor, ne güzel falan, ne güzel yapmış. İşte diğer abi geliyor mesela, ressam abi geliyor, diyor ki buradaki aurayı görüyor musunuz? Gerçekten çok entelektüel bir bakış açısı. Yani burada aslında bir ehillik gerekiyor gerçekten yorum yapmak için. 4 diyor, herkesin neden hayran olduğunu çözemediğiniz eserleri siz de beğenmiş gibi yapmak zorunda kalırsınız. Zaten hani diyorlar ya toplum psikolojisi.
Evet.
Hani koyun mantığı diyorlar aslında daha böyle ağır bir ifadeyle. Bu da ilginç. Senin yaşamış olduğun böyle hatıralar var mı Yahya? Ben böyle anlatıyorum yani varsa bu tip hatıraların paylaşabilirsin.
Şu an hatırlayamadım. Sen devam et.
Tamam, belki çıkar. Evet, maddeleri sıralayalım.
Tamam.
Diyor ki entel olan arkadaşınız çıkışta size sözlü sınav yapacak diye strese girersiniz. Aman Allah'ım yani sinemada çok yaşadığımız bir şeydir. Sinemaya gittik biz bir arkadaşla. Süleyman abiyleydi. Hani yanlış oldu. Süleyman abi, Kadir Beker bizim dergi ekibinden arkadaşlarla gitmiştik. Sinemadan çıktık, konuşuyoruz falan. Ben başka bir şeyden bahsediyorum filmle alakalı. Ya diyorum işte postmodern eleştiri, post kültür, toplum üzeri bakış, algı yönetimi. Süleyman abi entelektüel, daha kültürel yönle bakıyor. De üslupları böyleydi falan. Kadir Beker ya oyuncuların oyunculukları falan. Ya dedim ki biz gerçekten çok farklı yerlerden bakıyoruz olaya. Bir algı şeyimiz kapalı. Hemen şunu anladım. Dedim ki Allah'a şükür söyleyecek sözlerimiz varmış. Ya dedim aramızdan beni söyleyecek sözü olmasaydı. Ya evet. Ben filmi anlamadım demek. Değil mi? Aslında o grup içerisinde tabii. Bir sıkıntıya sebep olabilir.
Tabii.
Bu yüzden aslında insanlar gerçekten çok anlayamayacakları, çok malumat sahibi olmadıkları konularda yorum yapmaktan kaçınmalı bana sorarsan.
Evet.
Özellikle bir konuda fikir beyan etmek istiyorsak da en azından onu yüzeysel olarak bir altyapısını doldurmalıyız. Nedir? Örnek veriyorum ben kitaplardan bahsetmek istiyorum. Kitap okunmalı kesin diyorum mesela. Kesin kitap okuyun diyorum. Ama X bir hoca da diyor ki ya asla kitap okumanıza gerek yok. Bu bir zorunluluk değildir. Sohbetten de haliyle kitaptan daha fazlasını alabilirsiniz. Ya da bir film izleyerek de o film izlemek eleştirisiyle beraber kitap kültürüne sahip olabilirsiniz diyor. Bu anlamda bazı spontane lafları direkt olarak kullanmamak lazım diye düşünüyorum. Sen bir şey söylüyordun galiba.
Ben bununla ilgili Lütfü abinin de güzel bir sözü var. İşte mesela kitap okumanın zararları diye bir konferans başlığı var mesela. Yani farklı bakmak lazım hayatım o anlamda. Evet. Farklı düşünmek lazım. Herkesin tabii söyleyeceği farklı bir söz olmalı mutlaka dediğin gibi. Çünkü söyleyecek bir sözün yoksa asıl sıkıntı o zaten yani.
Evet.
Yani bu asıl problem o. Şimdi geçen affedersin biraz önce bahsettiğin o temel hususlar bana şeyi hatırlattı. Bu Aliye İzzet Begoviç'in, onu da rahmetle anladım buradan.
Evet, Allah rahmet eylesin.
Bosna'nın müthiş kahramanıdır kendisi. Diyor ki yani tamam yetiştirilmek üzere affedersin eğitilmek üzere ondan sonra birilerinin himayesinde birilerinin sözüyle hareket edecek, yaşayacak insan çok. Ama lider tipli, ondan sonra önce olacak tip, ondan sonra model, işte şahsiyet çok az yetiştiriliyor diyor. Yani çünkü sistem onun üzerinde kurulmuş. Mesela atıyorum çağımızda çok büyük bir rol model eksikliği var değil mi? Evet. Zaten bu tür gençlik hareketlerinin de bu anlamda çok büyük önem arz ediyor. Yani gençlik hareketlerinin olması, STK'ların, cemiyetlerin bu tür çalışmaları çok çok önem arz ediyor. İşte İslam şahsiyetlerini, Hasan el-Benna'yı, ondan sonra Ömer Muhtar'ı, işte Şeyh Şamil'i gündem yapmaları, İmam Hatip'li öğrencilere en azından sevdirmeleri çok çok önemli. İşte mesela Justin Bieber gelmişti değil mi Türkiye'ye?
Ya evet.
İşte ne oldu? İşte kızlarla röportaj yapıyorlar işte oradakilerle. Diyor ki ya diyor ben tamam onu göremedim ama diyor aynı havadan nefes aldım diyor ya. Belki diyor onun hani karbondioksidi bana geldi falan. Mesela bu kadar yani. Bu kadar aşağılık bir şeydeyiz.
Evet. Tabii söylediklerin çok önemli. İnşallah diyelim. Biz bu konular önceden de değinmiştik Lütfü abiyle. İnşallah diyelim. Bu anlamda özellikle gençlik hareketlerine değindin. Genç Gönüllüler, UGET gibi, Uluslararası Genç Derneği gibi. Bizim de kendi içerisinde olduğumuz hareketlerin başarısıyla bunların da artık sözünün edilmeyeceği günlere geliriz.
Diyorum. İnşallah.
İyi umut ediyorum ben de.
Bir nesil endişesi yani bunlar.
Bir nesil endişesi kesinlikle. Bu sözle alakalı da az önce dedin ya sen hani güzel sözü olmadı insanın diye. Aklıma bir söz geldi. Sen söylenmesi güzel bir söz ol. Çünkü insan söylenmesi güzel sözlerden ibarettir. Diye Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin çok güzel bir sözü vardı.
Evet, müthiş gerçekten.
Şimdi 6. maddedeyiz. Bir sanat sever olma sürecinde çok iyi bildiği 10 durumla alakalı paylaşımlarımıza devam ediyoruz efendim. Aklıma gelmişken sizlerle paylaşayım dedim. Bazı fotoğraflara uzun uzun bakıp bunu ben de çekerim. Ama benim Facebook'ta daha güzelleri var diye işlenirsiniz.
Evet.
Bu tabii bir megalomanya bir yaklaşım olur.
Tabii insan bir de yapmadığı işi yani ilgilenmediği, direkt muhatabı olmadığı işi eleştirmeye bayılıyor.
Evet, maalesef.
Ve uzak olduğu için onu çok kolay zannediyor hakikaten.
Bizim beğenmeyen bir yapımız var. Ya ben onu gördüm. Evet. Avrupa'dan özellikle gelen arkadaşlarla konuşuyoruz bazen. Diyorlar ki Türk insanına soruyorum ben, hani Türk insanı nasıl gördünüz falan. Çok zor beğeniyorsunuz diyor. Çok ilginç yani. Gerçekten böyle miyiz biz? Çok zor mu beğeniyoruz
evet,
diye.
Galiba.
Dedi ki mesela ben dedi işte telefonumu gösteriyorum diyor. iPhone 6 bakıyor diyor Türk arkadaşım. Sonra diyor ki ya biz aslında daha iyisini yapabiliriz de maliyeti siz ucuza geliyor sizden maliyeti. O yüzden sizden alıyoruz falan. Hani böyle çıkış yolları aramışız kendimize. Çok ya. İlginç. Gerçekten bakış açılarımız var bizim. Geçen şey gördüm. Uçaklar var ya uzaktan kumandalı. Mesela adam onu bakkala göndermiş. Ona poşetine işte bakkaldan alacağı şeye bağlatmış, makarna falan. Kumandayla takip ederek evine getiriyor. O uçağı yapan kim? İcadı kim? Mucidi kim? Batı. Evet. Batı patentli. Yani kaliteli de bir şeydi yani. Evet. Bunu yapan onlar ama kullanma hususunda biz gerçekten iyiyiz yani. Teknoloji kullanmayı seviyoruz.
Evet.
Ama teknoloji üretmede sorunumuz var. Bu da belki gerçekten beğenmeyle alakalı. Belki de kişilik özelliklerimizle alakalı bu durum. Yani beğenmek yerine beğenmemeyi tercih ediyoruz.
Hı-hı.
Olumlu eleştiri yapmak yerine olumsuz eleştiri yapmayı tercih ediyoruz. Belki bu bizim yapımızla alakalı bir durum. Hı-hı. Fakat bunları aşmak da elimizde. İnşallah.
Tabii, tabii.
Bu paylaşımları da aslında ben şu an o madde açıklıyorum ya. Bunları da biraz bu yüzden söylüyorum yani.
Evet.
Değinmek için. Mesela diyor ki modern sanat yaptığını iddia eden kişiler karşısında bazen sadece yutkunursunuz. Yani karşımızda öyle biri var ki modern sanat yaptığını iddia ediyor. Biz sadece yutkunuyoruz. Niye? Biz o konuda fikrimiz yok ya. Hani niye ben fikir sahibi değilim?
Evet.
Ya o sebebi kompleks mekanizması olmamalı burada. Aa siz bu işi gerçekten iyi mi biliyorsunuz? Beni aydınlat demeliyiz yani.
Hı hı.
Ama biz yutkunarak sadece ya falan bizi beceremiyoruz. Bazı müzeleri gezerken sıkıntıdan ne yapacağınızı şaşırırsınız.
Evet,
müze mi? Sıkıyor diyor mesela çünkü bu tabii kişilikle alakalı bir durum da olabilir ama mesela şu çok ilginç, açılışlarda hep aynı insanları görür, kanka olmuşsunuz gibi hissedersiniz. Bu aslında gerçekten Türk insanının özellikle çok yaşadığı bir durumdur. Evet. Açılışlara çağrılan insan prototipleri genelde aynıdır. Belki kültürel iktidar anlayışı bunu yıkmaya yeter. Her şey bir yana, en çok da kendi sanatınızın anlaşılmamasından muzdaripsiniz. Bu insanın belki de fıtratı gereği bir durum. Burada 10. maddede şey gibi sıralanmış ama sanatsal olarak insan muamma bir varlık gerçekten.
Evet.
Muamma kelimesi insan insanı açıklamaya, Adem'i açıklamaya bence iyi bir ifade. Çünkü muamma dediğimiz zaman bir belirsizlik. Ama evet. Belirli bir belirsizlik.
Yani uçsuz
insan,
yani.
Evet, insan belirli bir belirsizliğin içinde yaşıyor. Belirli olan insan olması, ahirete gidecek olması, Allah'ın onu yaratmış olması. Belirsizlik ise bunu nasıl yönlendireceği. Kendi
kader yani.
Kader ve kendi iradesinin artık tayin edebileceği sınırlar. Çok gerçekten geniş, uzun, müthiş bir konu, insan konusu. İnsanı anlamak hayatı anlamaktır. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Zarifoğlu'nun bir sözüydü. İnsana karşı insanı savunuyorum diyordu. Zarifoğlu'nundu yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. İnsana karşı insanı savunuyorum. Müthiş bir söz değil mi?
Evet tabii ki.
İnsana karşı insanı savunmak. İnsana karşı insanı savunacağımız zamanlardayız şu anda gerçekten.
Evet.
Gerçekten ilginç paylaşımlar olmuş. Teşekkür ediyoruz bu paylaşımı yapan arkadaşlara.
Bitti mi? O tane.
Bunlar bitti.
Tamam.
Herhalde aydınlanma sürecine girmişti dinleyicilerimiz şu anda sanat olarak.
Güzel. Ama hakikaten Salih bunlar bir yana gerçeklik payları da olan şeyler tabii. Ama şu anlamda Türk gençliğinin işte yani Türk gençliğinden de öte Anadolu'da yaşayan işte insanların, gençlerin çok ciddi de bir şekilde, çok ciddi de bir güzelleşmenin, değişimin de içerisinde olduğunu söyleyebiliriz.
Evet.
Yani inşallah Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını, hatta Batı'nın, Afrika'nın, Asya'nın, Amerika'nın da ihtiyaçlarına hitap eden bir artık içten yanmalı bir devreye gireceği zamana geldik yani ki şu anda bunun da semeresini hamdolsun görmeye başladık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde işte kendi arabasını üreten ülke, kendi uçağını üreten ülke değil mi?
Hı hı.
Mesela Atak diye bir şey oldu yani. Ondan sonra Altay tankı mesela değil mi?
Evet.
Yani yavaş yavaş Aselsan'da işte TÜBİTAK'ta bu tür projeler destekleniyor. İşte üniversitelerde gençler kendilerini keşfediyor. Birçok bence gençlik alanında gelişmeler var. Yani ben bunu bir gençlik hareketinin temsilcisi olarak söylüyorum. Bu anlamda da belki üniversite kulüplerimizden konuşabiliriz biraz isterseniz.
Evet konuşalım, çok yerinde olur.
Şimdi tabii bir gençlik hareketiyle ilgileniyorsan mutlaka kampüste olmanız gerekiyor. Mutlaka kampüste bir gündem var. Yani o gündeme hitap etmeniz, o gündemin muhatabı olmanız gerekiyor. Biz de yani genç gönüller olarak kampüslerde olmamız gerektiğiyle ilgili çok öncesinden bunun farkına varmıştık. Ve 2010 yılından beri gerek Ticaret Üniversitesi'nde Genç Gönüller Kulübü, işte Erciyes Üniversitesi'nde Ebedi Gençlik Kulübü diyerek böyle bir sürecin içerisine girdik. Hamdolsun şu an Türkiye genelinde 30 tane kulübümüz var. 30 tane, 30 üniversitede kulübümüz var.
Evet.
Ve 10 tane de yolda diyebiliriz mesela. Niye biz kampüslerde olmayı önemsiyoruz? Yani niye üniversitede olmak gerekiyor? Mesela Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin bu anlamda güzel bir sözü var. Diyor ki, bir milletin diyor geleceğini diyor görmek keramet değil diyor. Gençlerine bakınız diyor. Yani gençler neyle ilgileniyor, neyle hemhal oluyor, neyle uğraşı içerisinde? Bu diyor çok önemli. Şimdi gençler ne yapıyor? Üniversite okuyor. Üniversite ortamlarında kimlerle takılıyor?
Evet.
Bak, oradan arkadaşlık ilişkileri, takıldıkları yerler, mekanlar çok önemli. Bizler de kampüslerde çok ciddi bir gündem var. Mesela bir arkadaş vardı ben lisans eğitimini alırken. Ya sanki hiç okula gitmezdi. Bir tane gazete vardı. Böyle farklı bir görüşte gazete. Hı-hı. Mesela ben ne zaman ders arasından çıksam, tamam, evet, dışarıya çıksam, o arkadaşı stand başında gördüm mesela. Yani sürekli bir çalışırdı, sürekli bir orada işte kendi gündemini belirlerdi, gazetesini koyardı. Bu anlamda biz de kulüpler olarak, genç gönüllü kulüpler olarak, üniversitelerdeki kulüplerimiz olarak kampüslerde gündem belirlemek istiyoruz. Evet. İşte mesela şu an Çanakkale haftasındayız. Şu anda birçok kulübümüz mesela Çanakkale ile ilgili farkındalık çalışmaları, projeleri yapıyorlar. İşte kimisi konferans yapıyor, kimisi bununla ilgili sergi açtı, kimisi Çanakkale'ye gezmeye gitti, İşte kimisi kısa film çekti. Mesela bu çok önemli, yani üniversitede olmak, kampüste olmak. Dediğim gibi şu an 30 üniversitede, 30 farklı üniversitede kulüp var. Hamdolsun hepsi de çok kaliteli işler yapıyorlar. Üniversitenin nabzını bir şekilde, nabzının iyi bir şekilde atmasına, güzel bir şekilde atmasına, hayırlı çalışmaların öncüsü olma anlamında birçok çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Hı hı. Dinleyenlerden de bu anlamda belki katılmak isteyen olur, işte takip etmek isteyen olur. Bir adres verelim bununla ilgili. Gençgönüller.com üzerinden bu tür faaliyetleri, bu tür çalışmaları, kulüpleri bulabilirler, ulaşabilirler. Hı hı. Diyelim.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi birkaç da duyurumuz var. Duyurulara geçmeden önce programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kolombiya Üniversitesi'nin bir çalışması olmuş Yahya. Hı hı. 20. yüzyılın dikkate değer en önemli romanlarını sıralamışlar.
Aa, güzel.
Fakat bu tabii bu tip sıralamalara katılmak çok doğru değil bana göre. Yani burada bir sıralama var, fakat neyin sıralaması? Buradaki ölçü kim diye. Şimdi ben bu haberi gördüm az önce. Tam da sen burada işte kültürel dilden bahsederken, Anadolu'nun kültürel yapısının, hı hı, yükselmesinden aklıma şu geldi. Bizim Anadolu'da bir abiye sorsak mesela, kitap okudun mu desek, ki Türkiye'de okuryazarlık oranı gerçekten düşük maalesef. Ve bir araştırmaya göre de Türkiye'de, ülkemizde anlama kapasitesi, algılama kapasitesi 4. sınıf öğrencisiyle eşdeğer. Ortalamamız bu bizim.
Evet, evet.
Yani tüm Türk insanının ortalaması şu an 4. sınıf öğrencisi, ilkokul 4 gibi bir analiz var. Bir abiye sorsak ya da bir teyzeye sorsak Anadolu'da, desek ki ya teyze sen hayatın boyunca kitap okudun mu, ya da okuduğun en güzel kitap hangisiydi? Acaba nasıl bir cevap alırdı? Çok merak ediyorum. Kanaatim şu, ben anneanneme sormuştum. Anneannem 70 yaşında Kur'an okumayı öğrendi. Dedim ki anneanne, dedim tabii 70 yaşında, ben de şunu biliyorum yani, tuzak soru derler ya, cevabını bildiğim bir soru. Çünkü ilk yani okuma yazma bilmeyen bir insan 70 yaşında Kur'an okumayı öğreniyor ve okuyabileceği tek kitap da Kur'an-ı Kerim. Başka bir kitap okumamış çünkü. Yani okuyacak fırsatı da olmamış. İmkanı da olmamış diyebiliriz bu anlamda. Dedim ki anneanne, dedim, hayatım boyunca okuduğun en güzel kitap hangi kitaptı? Oğlum, dedi, Kur'an-ı Kerim tabii ki. Ya dedi, sırf bu cevabı almak için aslında cevabını bildiğim bir şey, ama sırf cevabı almak beni tatmin etti. Şimdi düşünüyorum da gerçekten böyle bir liste yapmışlar. Mesela birinci sırada Muhteşem Gatsby, Scott, işte Fitzgerald'ın kitabı. Yani okuduğumuz kitaplar da var içinde. Mesela 1984, George Orwell.
Hmm.
Okuduğumuz kitaplar da var bizim, evet, de. Fakat bizim düşüncemizi yansıtan kitaplar var mı? Doğu medeniyetinin, evet, Orta Doğu medeniyetinin, Mezopotamya'nın, bu değerlerin, İslam medeniyetinin kitapları var mı? Yok. Batı, ama Kolombiya Üniversitesi, değil mi? Bizim için bile dikkate değer bir şey ki haberini alıp burada paylaşma gereği duyabiliyoruz.
Ya
bir değer oluşturmuş artık.
Kesinlikle.
Onların 20 kitaplık bir listesi 20 maddelik bir listesi bizim gündemimiz olabilirken, bizim çıkarmış olduğumuz bir kitap belki de onların gündeminin G'si bile olamıyor maalesef.
Tabii, tabii, tabii.
Bu anlamda gerçekten eksiklerimiz var. Senin bahsettiğin hususlar çok önemli. Üniversite hareketleri, evet. Hareket üniversiteden başlar. Bunu tarihimizde çok gördük. Üzücü olaylarla gördük belki. Sonuncu üzücü olan olaylarla gördük. Siyasi hareketler oldu, darbeler falan oldu ama bu hareketi iyiye çevirmek de yine bizim elimizde.
Evet.
Burada ben dinleyicilerimizin adına da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum.
Evet,
böyle bir hareketin başı olarak, koordinatörü olarak, can damarı olarak bulunuyorsun. Vazifeni yapmaya çalışıyorsun. Eklemek istediğin bir şey varsa buyur Yahya. Son olarak belki hatırlatmaların, duyuruların olabilir. Şu an projelerle alakalı.
Tabii. Bu anlamda ben çok teşekkür ediyorum. Genç Gönüller adına sizlere programa davet ettiğiniz için.
Estağfurullah.
Ben son olarak şöyle toparlayayım. Genç Gönüller bir kere yani bir tarihe bağlı bir, yani işte şu tarihte kuruldu, şunları yapacak falan, böyle bir şeyle aslında tamamlamak istemiyorum. Biz kuruluşumuzu Efendimizin de üyesi olduğu Erdemliler Hareketi var mesela. Hilfil Fudul Derneği. İşte Mekke'de o tüccarların hakkını savunan, işte merhameti esas alan, adaleti gözeten o derneğin devamı olarak görüyoruz Salih kardeşim kendimizi.
Evet. Maşallah.
Yani biz de bu zamanda 21. yüzyılda genç gönüller olarak adaletin, merhametin temsilcileri olmak istiyoruz. Yani çalışmalarımızı hep bu hedef üzerine koyarak yürümeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızı buna göre planlıyoruz. Yapacağımız faaliyetleri hep küresel anlamda yapmaya çalışıyoruz mesela. Bunları çok önemsiyoruz yani. Son olarak bunları söyleyeyim ben. Faaliyet olarak da bugün arkadaşlarımız Merzifon'da mesela gençlik şöleni yaptılar. Yani bizim en büyük böyle kültürel faaliyetlerimizden bir tanesidir gençlik şölenleri. İşte kendi yetiştirdiğimiz gönüllerimizin sahneye çıktığı işte konser, stand-up gösterisi, orta oyunu mesela. Bu şölende
derdimizi oldu. Tazelediğimiz değil
evet,
mi?
Evet tabii. Derdimizi anlattığımız, dergimizi anlattığımız, hediyeler verdiğimiz. Bir anlamda yani bu mahallenin eğlence kültürünü bir şekilde, işte bakın, ideal bir eğlence kültürü dediğimiz bir format aslında gençlik şöleni. Bugün de arkadaşlarımız Merzifon'daydı. Merzifon'da güzel bir şölen yaptılar. Böyle geniş katılımlı da bir program oldu. 28 Mart'ta kısmet olursa Niğde'de olacağız. Buradan Niğde, işte Nevşehir, Konya, Kayseri,
çevre illere.
Evet, çevre illerde ikamet eden gönüllerimiz, arkadaşlarımız varsa onları da davet ediyoruz. 28 Mart akşamında galiba Mutlu Düğün Salonu'ndaydı orada. Hatırladığım kadarıyla böyle. Mustafa Cihat da mesela sahne alacak. O
ayrıntılı bilgileri de takip edebilir
zaten. Gençgönüller.com üzerinden
alabilirler.
Tabii evet. Sosyal medya hesaplarından takip edebilirler. Bu programdan hemen sonra 3 Nisan gibi Isparta'da olacağız. Isparta'daki gönüllerimizle buluşacağız. 10 Nisan'da Antalya Gazipaşa'da gençlik şölenindeyiz yine. Hemen bir sonraki program 24, 25, 26 Nisan'da Erzurum Genç Gönüller buluşması ve sosyal medya projemizin, sorumlu sosyal medya seferberliği projemizin, yani bakanlıkla yürüttüğümüz bu projenin Erzurum ayağını gerçekleştireceğiz yine aynı tarihlerde. Bir hafta sonra yani 1, 2, 3 Mayıs tarihlerinde Sivas'ta olmayı planlıyoruz. Sivas'ta biz tabii bu tür çalışmalar yaparken proje devrindeyiz. Yani projesi olmayanın itibarının olmadığı bir dönemde yaşıyoruz abi.
Evet.
Özellikle STK'lar olarak, kulüpler olarak, cemiyetler olarak projeleri çok çok önemsiyoruz. Sivas'ta böyle bir proje eğitimi vereceğiz inşallah. Buradan yine proje anlamında derinleşmek isteyen, biraz daha birikim sahibi olmak isteyen, sertifika almak isteyen arkadaşlarımızı 1, 2, 3 Mayıs tarihlerinde Sivas'a bekliyoruz. Diğer çalışmaları da bir sonraki belki programda sizler aktarırsınız, yine duyurursunuz. Son olarak Genç Gönüllü Kızlar pazar günü yarın Gazanfera Medresesi'nde buluşuyorlar. Onlar da bir anlamda bayanlarla, işte kızlarla bu koşuyu devam ettiriyorlar. Gönüllülük bayrağını dalgalandırıyorlar, çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Yine bu hafta sonu Kayseri'de sosyal medya çalıştığımız gerçekleşti. Şu an Genç Gönüller bir hareketin içerisinde. Bizler de bizleri dinleyenlerden açıkçası dua bekliyoruz.
Evet.
Gönüllerinin bir şekilde bu yapıyla, genç dergiyle, genç gönüllerle atmasını temenni ediyoruz. Ben tekrardan size teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Mesuliyetimiz, meşguliyetimiz olsun diyerek de bitiriyorum.
Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Genç Zamanı'nın bu hafta sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz Yahya Uyar'dı. Genç Gönüllüler Türkiye Koordinatörü, Uluslararası Genç Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Bizlere Genç Gönüllülerin misyonundan, vizyonundan bahsetti ve projelerle birlikte hareketin daha devam edeceğini, katlanarak devam edeceğini söyledi. Meşguliyetimiz bizim uğraşımız olsun, meşguliyetimiz bizim derdimiz olsun dedi.
Evet.
En son olarak da. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidiyle bizleri twitter.com/gençzamani, facebook.com/gençzamani adresinden takip edebilirsiniz efendim. Allah'a emanet olunuz.